30. ayrım, sayfa 280. Revan İlhan'dan ayrıldıktan sonra eskisi gibi para harcayamaz olmuştu. Şimdilik geçinecek kadar parası vardı da insan bolluğa alışınca masrafları kısmak zoruna gidiyordu. Aslında Fikra'nın durumu ondan daha iyiydi. Bahariye'deki dükkanı iyi kira getiriyordu. Hatırı sayılır döviz birikimi de vardı. Uzun yıllardan beri kendi parasını harcamamaya özen gösteriyor, Revan'dan geçinmeye çalışıyordu. Bu olaylardan önce İlhan en azından Revan'a karşı fazlasıyla cömertti. Hem kendisinin hem de Fikran ve Kumru'nun giyim, berber, kozmetik masraflarını hep o karşılar, faturaları hiç söylenmeden öderdi. Revan savururdu paraları. Aldığını verdiğini bilmezdi. Onun çantasından, çekmecesinden sayısını bilmediği 100 dolarlar taşardı. Ve Fikran arada dayanamaz çekip alıverirdi birkaçını. Ya haberi olmazdı Revan'ın bundan ya da utanır yüzlemezdi. Şimdi Allah var diye düşündü. İlhan Revan'a ve ailesine çok bakmıştı zengin olduktan sonra. Babasının hastalığında, ölümünde çok sahip çıkmıştı. Annelerine yıllarca aile bağlamış, saygıda kusur etmemişti. Fikran'ı da az da olsa aylık sahibi yapmıştı. Tamam tamam da şimdi ne bok yemeye. Ben de Revan için az özveri göstermedim ama diye düşündü. En sıkıntılı zamanlarında yanında oldum. Her derdine koştum. Yol yordam gösterdim. Biz onunla etli tırnak gibiyiz. Bensiz yapamaz. İki adım atamaz, tökezler. O da biliyor bunu. Kumru, okul ücreti ve masrafların eniştesi tarafından kesilmesine fazla tepki göstermemişti. Reklam ve iletişim okuyordu. Teyzesiyle annesinin bir yolunu bulup sorunu çözeceklerinden emin gözüküyordu. Olmazsa çalışırım demişti. Erkek arkadaşının çalıştığı şirkette işini de hazırlamıştı söylediğine göre. Sen teyzenin tek varisisin. Bu işin ucu sana da dokunuyor kızım demişti Fikran. Aman anne boş ver. Ben kimseden bir şey beklemiyorum. Ne yapalım olan olmuş demişti kız. Gençler böyleydi işte. İyi mi kötü mü? Salaklıktı aslında. Eniştesine bir telefon edip şirinlik yapsa dayanamazdı İlhan. Ama kız gururluydu. Hoş, belli olmazdı İlhan'ın ona ne yapacağı. Yani o oteldeki korkunç kavgadan sonra. Kumru'nun Türkiye'ye döneceğini sanmıyordu. Yaz tatili için bile gelmemişti bu yıl. Sözde staj yapıyordu. Onun iyi okullarda okuması, adam olması için elinden geleni yapmış, yıllar yılı İlhan Saçi'nin önünde köpekleşmek zorunda kalmıştı Fikran. Kız onun hayat garantisiydi şimdi. Eğer bu iş umduğu gibi bitmezse, onun yanına gitmeyi planlamıştı. Vizesi her şey hazırdı. Bugün de tüyebilecek durumdaydı. Revan'a bundan söz etmemişti kuşkusuz. Fazla pimpirikliydi çünkü. Telaşa kapılabilirdi. Üstelik Fikran'ın fazla parası olmadığını sanıyordu. Öyle sayılırdı. Hazır para ne kadar dayanırdı ki? Boşanma böyle bağlanırsa birkaç yılda yoksulluğa düşmeleri, emekli maaşıyla, dükkanın kirasıyla kıt kanaat yaşamaya çalışmaları işten bile değildi. 5 kuruşa 40 düğüm atıp modası geçmiş giysiler ve ayakkabılarla dolaşmak, uzun ekmek kuyruklarında beklemek zorunda kalmak ne korkunç bir şey Tanrım diye düşündü. İlhan düzenlerini işte böyle alt üst etmiş, onları tığ teber ortada bırakmıştı. Hayatlarını, geleceklerini bir tekmede insafsızca yıkmıştı. Kesinlikle. Çalışır kendi paranızı kazanırsınız diye bağırmıştı onlara bir de utanmadan. Yıllardır kanımı emdiniz yeter artık. Senin kanını asılı sürtük karıyla sülük soyu ailesi emecek İlhan Bey demişti Fikran'a. Dileneceksin. Yoksullar yurdunda öleceksin. İşte buraya yazıyorum. Eh öyle olmayacaktı. Buna izin verilemezdi. Verilmeyecekti. Ağızlar açılmış, sözler söylenmiş, alınıp verilmişti. Bu akışı durdurmak olanaksızdı artık. Hiçbir pişmanlık duymuyordu bundan üstelik. İşte söylediği her şey çok açık, çok belirgindi. Açıklık ve belirginlik söz olarak bakıldığında ne kadar zararsız ve temiz görünüyorlardı. Bunun nedeni akışı durdurulamayacak olan konusunda fazla bir şey bilmiyor oluşuydu kuşkusuz. Biliyorsa bile yeterince bilmiyordu en azından. Ya da yeterince biliyor olmasına karşın yeterince konuşmak istemiyordu. Eğer yeterince biliyorsa, hiçbir bilgisi yoksa, hiçbir şey bilmiyor demekti ve kendini buna alıştırması, söylemek istediği sözleri söylememek için tetikte ve bilmiyor durması, bilmediği için anlatmaması ve anlatmaması gerektiği için de hiçbir şey bilmemesi gerekiyordu. Yalnızca düşünüyordu Fikran, İlhan'ı durdurmaya, yoksulluğa düşmelerini engellemeye tam olarak ne zaman niyetlendiğini bilemiyordu. Belki de çok önceden, 30 yıldan beri tohumu içinde olan bir önleme duygusuydu bu zamanla çimlenmiş, uç vermiş ama yaşanan son olaylarla gübrelenmiş gibi birden coşup büyümüş, sabırsızca dal budak sararak içini doldurmuştu. Diken üstündeydi. Gece yarısı beklediği haberi aldığında ruhu hafifleyecekti ancak. Önemli şeyler olacaktı bu gece. Bilmediği şeyler. Yaşamı baştan aşağı değişecekti bir anda. Bildiği bu eski hayatının son günü, son akşamıydı. Eğer her şey bilmediği gibi giderse mutluluğa dümen kıracaktı. Sonsuza kadar. Yok bildiği gibi gitmezse bunu şimdiden düşünmek gereksizdi. Yok hayır. Bunu aklına bile getirmek istemiyordu. Ramazan kesin güvence vermişti. Beklediğinden çabuk gelişmişti Ramazan'la ilişkisi. Arabayı almaya giderken çok şıktı. Mavi keten tayyörün içine göğüslerini hafifçe taşıran beyaz jersey büstiyer giymiş, kulaklarına mercan küpelerini, boynuna da onun takımı olan kolyeyi takmıştı. Uzun topuklu beyaz ayakkabılarının üstünde olduğundan uzun ve ince görünüyordu. Bu sabah berbere gitmiş saçını boyatıp taratmıştı. Makyajını da onlar yapmışlardı. Sanki biraz abartılı olmuştu ama müthiş çekici görünüyordu aynada. Ramazan galeride değildi. Fikran onu görmekte diretmiş ama patron başka bir müşteriyle ilgilendiğini, o gün gelemeyeceğini söylemişti. Fikran teşekkür etmek üzere cep telefonu numarasını isteyince de vermişti. Ertesi gün Ramazan'ı arayıp kadınca cilvelerle yemeğe davet etmiş. 2 gece sonra da birlikte büyük bir otelin restoranına gidip yemek yemişlerdi. Ramazan'ın üstüne layık olmadığı ölçüde ilgi ve iyiliğe uğramış bir insanın sıkıntısı vardı o gece. Ancak bir iki kadeh içkiden sonra açılmış, kendisinden ne beklediğini sormak cesaretini göstermişti. Biliyorsun, anladın demişti Fikran. Çok yalnız bir kadınım ve mutsuz. Tek istediğim dostluk, arkadaşlık, birlikte iyi vakit geçirmek. Ama beni tanımıyorsun demişti Ramazan. Ya kötü, sana zarar verebilecek biriysem? Öyle misin diye sormuştu Fikran. Hiç benzemiyorsun oysa. Hem olsan ne yazar, cürmün kadar yer yakarsın. Nerelisin? Çorumluyum ama 20 yıldır İstanbul'dayım. Açık konuşalım demişti Fikran. Benim bir erkeğe ihtiyacım var. Seni beğendim. Yaşıtın değilim ama istenmeyecek bir kadın da değilim sanıyorum. Seni maddi manevi memnun edebilirim. Fedakarlıktan kaçınmam. Yalnız senin gönlünün de buna yatması gerekir. Evli misin? Hayır demişti Ramazan, değilim. Ben de açık konuşayım. Şimdiye kadar hiç bu kadar dobra bir kadın görmedim. Daha seni ilk gördüğümde içim kaynamıştı ama bir şey söylesem kızar, kırılırsın diye konuşmadım. Bak bende yalan yok. Yani bizim şeyimiz mertliktir. Yaşmış, şuymuş, buymuş önemli değil. Uyum olsun yeter. Şu var ki gün gelir, bugün mü yarın mı bilemem. Elveda dersin, biter. Anlaştık demişti Fikran. Şimdi nereye gidelim? Yukarıda bir oda ayırtmıştım. Çıkmak ister misin? Bilmem, hiç aklıma gelmemişti dedi Ramazan. Biraz şaşkın ve kararsız. Çok hızlıymışsın abla ya. Abla demeni istemiyorum. Fiki de, Cici de, ne dersen de ama abla deme. Ne de olsa kompleks yapıyorum. Bak canikom, seni gördüğüm günden beri uyuyamıyorum. İçim cehennem gibi kaynıyor. Çıldırmamak için kendimi zor tutuyorum. Benim de dertlerim, cehennemlerim var demişti Ramazan acıklı bir sesle. Kimsenin iplemediği açmazlarım, arzularım ve hayvanca ihtiraslarım var. Sen bunların hiçbirini bilemezsin. Uzanıp elini okşamıştı Fikran onun. Unut bunları. İstersen anlat. Rahatlarsın çocuğum demişti. Fikran gözlerini onun dikerek. Utanma, söyle yeter. Paylaşırız. Her şeyi yoluna koyarız. Fikran daldı. Sonradan onun duygusuz, umursamaz, yontulmamış bir cehennem zebanisi olduğunu düşündüğü zamanlar da olmuştu ama hep sevecenlikle, arzuyla. Böyle olduğu için çekiciydi çünkü. Mızmız, kıl biri değildi. Erkek gibi erkekti işte. O gece ise tek sözcükle muhteşemdi. Gözlerini kapadı. Kendisine yaklaşan, yüzüne eğilen Ramazan'ı gördü. Omuzlarından kavrayıp yatağa itişini, yüzünü yakan ateş gibi soluğunu, gözlerini oyan karanlık bakışlarını hatırlatı. Ahtapot gibi sarılıp, sıkan açılan, sıkan açılan kollarının arasında çırpınan tombul beyaz kendi bedenini gördü. Günlerdir beklediği, hayal ettiği, olacağından kuşku duymadığı birleşmeyi yaşıyordu. Yaşıyor olduğuna inanamadan. Oğlanın tıraşı yanaklarını törpülüyordu. Uzakları ne kadar yumuşak, dolgun, sıcakmış. Biraz soğukmuş. Meğer ıslak, yapışkan, tuzlu ama gene de ne kadar tatlı. Ah, bluzunu yukarı sıyırıyor. Sütyeninin kancalarını çözüyor. O görkemli, olağanüstü büyük memeler dökülüp kucağını dolduruyor işte şimdi. Ve Ramazan başını kuvvetle kendine çekip o yastıksı yumuşaklığa gömülüyor. Onun diri, sımsıkı kalçalarını bastırıyor avuçlarını. Baş dönmeleri içinde soluğu kesik, bayılacakmış gibi tavana doğru yükselerek. Ama o kuvvetli, Kaba vücut bırakmıyor uçsun gitsin ve bütün ağırlığıyla üstüne çöküyor çabucak. Hem itmeye hem de kendine katmaya çalışıyor onu Fikran. Bağırıyor, ısırıyor, mırıldanıyor. Sonra nelerden? Sonra kütük gibi devrilmiş. Yan yana yatarlarken yüzüne bakıyor Ramazan'ın. Sakin, kendi halinde. Gözleri kaymış biraz. Yüzü kıpkırmızı. Dişleri sivri sivri parlıyor bıyıklarının altından. Çirkin görünüyor o anda ama gene de açıklanamaz bir büyüsü var o camsı gözlerinin, sinsi gülümsemesinin. Şeytan o şeytan. Fikran yeniden istiyor onu. Yeniden ve yeniden. Revan kendi derdindeydi o günlerde. İlhan'ın açtığı boşanma davası yeni sonuçlanmıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. Durumu mutsuzdu. Ama gene de yaz başında İlhan'la bir kez daha konuşmak, onu ikna edip hiç olmazsa bu boşanmadan daha avantajlı bir konumda çıkmak ve oteldeki villada kalan eşyalarını almak amacıyla Revan'la Güzel Suya, oradan da otele gitmişlerdi. Ne var ki utanmaz herif eve bile sokmamıştı onları. Garsonların, hizmetçilerin önünde 30 yıllık karısına ve Fikran'a hakaretler yağdırmış, küçük düşürmüştü. Revan çok sarsılmıştı. Evinden ve otelinden bu biçimde kovulmuş olmaktan. Arabanın içinde ağlama krizleri baygınlıklar geçirmişti. O gece gidip Gülcan'da kalmışlardı. O içler acısı durumdaydı aslında. Zavallı Gülcan. O güzelliğiyle kendini o ruh hastası adama adamış. Adamak ne demek? Köle etmişti. 100 kere söylemişlerdi ona boşan diye. İnsan bu kadar korkak olur muydu? Bir de üstüne felaketler yakasını bir türlü bırakmamıştı. Gülcan sofra ortada durmadan konuşarak, ağlayıp sızanarak aralıksız içmişti. Saat 3'lere kadar yatıp dinlenmelerine engel olmuştu. Dert üstüne dert dinlemek de hiç çekilmiyordu. Ertesi sabah uykusuz, perişan kaçmışlardı Güzel Sudan. Fikran Revan'ı çeşmeye, yazlığa götürmüştü sonra. Revan da çok yıpranmıştır son bir yılda. Fikran'dan 2 yaş küçük olduğu halde ablasıymış gibi görünüyordu. Bezginlikle aşağı doğru sarkmış ağzıyla, iri siyah gözlerinde insanın yüreğine dokunan bir acı vardı. Dünyada yalnız Fikran'la ikisi kalmışlar gibi ürkek, şaşkın, kararsız biri haline gelmişti. Birlikte oturmaya başladıklarından beri Fikran daha çok sahiplenmişti onu elbette. Kendisine ait hissetmeye başlamıştı. Kardeşine karşı eskisinden daha yoğun bir şefkat duyuyordu. Tabii karakterleri ayrıydı. Fikran ne kadar korkusuz ve gözü karaysa, Revan o ölçüde sinik, korkak ve iradesizdi. Aptal değilse de sürekli kollanmaya muhtaç biriydi. Çok uğraşmıştı Fikran onunla. Otele gittikleri gün İlhan'ın Revan'a söylediği "Sen tek başına bir hiçsin, seni ablan yönetiyor" sözleri doğruydu aslında. İlhan kızıyordu bu duruma elbette. Çünkü Revan'ı istediği gibi yıldıramıyordu. Revan yazlıkta tek başına kalmak istemiyor. Fikran'ın neden İstanbul'a dönmek istediğini anlayamıyordu. Bu yüzden Ramazan'dan söz etmek zorunda kalmıştı ona. Ama tepkisinden korktuğu için sevgilisinin 50 yaşında bir otogalericisi ve doğru düzgün biri olduğu yalanı uydurmuştu. Gene de yadırgamıştı Revan. Bu karışıklıkta neydi belirsiz biriyle ilişki kurmakla ne oluyordu şimdi? Gönül bu demişti Fikran. Ne zaman neye konacağı belli olmuyor. Bilmiyordu ki Revan adamı görmek isteyecekti. Fikran'ın sevgililerini beğenmez, görmek, tanışmak istemezdi. O zavallı aptal, erkekler konusunda çekingen ve tutucuydu. Kafasında kalıplar, sınırlar vardı. Fikran'ın kocasının ölümünden sonra ilişki kurduğu erkekleri hiç onaylamamış, ayak takımı diye niteleyerek yüz yüze gelmekten bile kaçınmıştı. İlhan sadece tonu başından attıktan sonra da gelmiş Fikran'ın başına oturmuş, hayatını kısıtlayıp gönlünce yaşamını engeller olmuştu. Ablasının yaşını, kilosunu, giyimini, beğendiği erkekleri, kısacası her şeyini eleştiriyor, uygunsuz buluyordu. Sevmek konu olduğunda. Yıllardır bedavadan oturduğu evin Revan'a ait olması ve genelde zor durumda bulunmaları yüzünden kendini savunamıyordu Fikran ama içerliyordu duruma. Kıçımın kenarı diye düşündü kibar Revan. Kedi olalı bir tek fare tutabildi, onu da elinden kaçırdı. Kocasından başka erkek bilmedi ömrü hayatında. Neye yaramıştı peki şimdi kendini beğenmiş diye, ha? Neye yaramıştı? Orasını kurutmaktan başka. Hayatın tadını çıkarmak ne demek? Hiçbir şeyden haberi olmamıştı. Ve sonunda sap gibi ortalıkta kalmıştı işte. Söylediğine göre Ramazan bir arkadaşıyla birlikte tarla başında köhne, küçük bir bekar evinde kalıyordu. O tür yerleri biliyordu Fikran. Yüksek kapılı, dar yüzlü dökük apartmanlar, çiş kokan merdivenler, ahşap döşeme ve tavanları kabarmış soğuk, darmadağın odalar, kirden kayışlaşmış, menilekeli çarşaflar ve leş gibi kıtık yataklar içinde yırtık yorganlar. Mozeyi yosun tutmuş lavabolar, acı yağ ve çöp kokan kara fatmalarla dolu mutfaklar, deliği irin bağlamış yüz numaralar, bir türlü giderilemeyen ağır uyku ve insan kokuları. Genç kızlığında Beyoğlu'nda kıytırık bir dükkanda tezgahtarlık yaparken oralarda kalan birkaç sevgilisi olmuştu. O yataklarda sevişmişti bazı adamlarla, görülmemiş bir umursamazlıkla. Çıplak omuzları üşüyerek sigara tüttürmüştü iki sevişme arası. Gebe kalmamak için o iğrenç helalarda buz gibi sularla yıkamıştı altını. Geleceğin ulaşılmaz uzaklıkta bir yerlerde mutluluklar, sevinçler, ışıklar içinde kendisini beklediğini umarak. Öyle saf bir duyguyla. Saf mı? Anasından, anasının gözü olarak doğmamış mıydı? Hayır, içinden gelen bir şey. İten, sıkıştıran, ben buradayım hey diyen bir şey vardı. Yakıcı, keskin, sıcak, tılsımlı bir şey. Nedense fahişelerin hayatı her zaman çekici, ilginç gelmişti ona. Bıraksalar düşerdi %100 ama bırakmamışlardı. Başına buyruk olamamıştı hiç. Hep birilerinin gözü altında kaçamak yaşamış, oraya buraya çekiştirilmişti. İçinde kalmıştı o hevesler, o cevherler. Geceleri pavyon ve barları, renkleri ışıkların altında bekleyen çok boyalı kadınları yakın bulmuştu kendine. Aynaların önünde kendini seyretmeyi, bir gecede birkaç erkekle yatan, iki erkekle birden ya da bir kadın bir erkekle birlikte yatan veya işte böyle şeyler yapabilen insanların arasında yaşayabilmeyi özlemişti kendini bilir bilmez. Toplum ve ahlak kurallarını boşlayan, o bozuklukları aldırmadan coşkulu, savruk, ölümcül bir yaşama arzusuyla dolu dolu yaşayan ve kimi zaman kimi çıkmazlarında eriyip giden insanların serüvenlerine ortak olmak istemişti gençlik yıllarında. Bu özlem hiçbir zaman dinmemişti içinde. Kocasıyla mutsuz olmuştu. Eğer renkli bir yatak hayatları olsaydı onun kumarını bile hoş görebilirdi Fikran. Ama olmamıştı. Biraz ilvelense, azıcık fazla gülse, sıra dışı bir istek gösterse kocası bastırmıştı dayağı. Boşuna dememişler kocadan sevgili olmaz diye. O adamı da ilhan sarmıştı başına zaten. Genç kızlığını, kadınlığını doya doya yaşamadan, ne olduğunu anlamaya fırsat vermeden evlendirivermişlerdi Fikran'ı uslansın diye. Ne ilhanın ne de revanın gölgeleri çekilmişti üzerinden. Hep öyle vesayet altında. Attığı adım izleniyor duygusuyla yasak yaşamıştı o yılları. Onlardan kaçırdığı aşkları olmuştu olmasına ama hep saklı gizli. Aman eniştesine söz gelmesin. Aman utanıp sıkılmasın. Neydi kendisini bu kadar utanç verici biri yapan? Doğasının izini sürme inadı mı? Kocasının ölümünde ödenen tazminatla aldığı çorapçı dükkanı devrettiği adamla Süleyman en çılgın, en uzun aşkını yaşamıştı. Tam 2 yıl. İstekleri çakışıyordu. Tam tamına. O fahişelerden hoşlanıyordu. Fikran onunla yatmadan önce parayı masanın üstüne koyardı adam. Böyle istiyordu. Bir kez bile olsun para almadan yatmamıştı onunla. Denemişti ama adam o kadar çok yalvarmıştı ki almak zorunda kalmıştı. Fikran onun öz saygısını, öz güvenini zedelemeden bu işi yapamadığını fark etmişti. Kendisi gibi onun bedeni de aşağılanmaya koşullanmış bir iç buyruğun emrindeydi sanki. Olağanüstü heyecan vericiydi. Başkalarına pislik, sapıklık olarak görünecekti bu düşkünlük. Aman Allah'ım, en yırtıcı, en büyük zevkleri onunla tattım diye düşündü. Onun gözleri de camsı bakıyordu. Ramazan'ı görür görmez tanımıştı o ruhu. Ramazan onu anlayacaktı. Hemen sezmişti. Revan'ı çeşmeye bırakıp İstanbul'a döner dönmez yatak odasını yıllar sonra yeniden bir fahişe odasını anımsatır hale getirmeye uğraştı. Kırmızı lambalar ve örtüler, kışkırtıcı yelpazeler, tüyler, tül cibinlikler edindi. Ayrıca kendine baştan çıkarıcı çamaşırlar, jartiyerler, şifon gecelikler, yüksek topuklu pomponlu terlikler, maskeler almıştı daha önce. Heyecanını diri tutmaya, sevişmeyi çeşitlendirmeye yarayacak bir sürü araç ve aksesuar ısmarladı. Bütün bu hazırlıklar bir haftasını aldı. Ramazan'ın her seferinde bir başka kılık ve kimliğe bürünerek görünecekti. Kasaba karısı, vamp, çingene tesettürlü ve daha neler. Varsın olan kart fahişe diye düşünsün. Bu düşüncede bir fantazi, çılgınlık yok muydu? O odada doyumsuz geceler, çılgın inanılmaz saatler yaşamışlardı Ramazan'la. Fikran onun şaşkınlıklarından azgınlıklara sürüklenmişti. Oğlan hiç de çaylak biri değildi. Fikran'ın pahalı hediyeleri, cebine koyduğu azımsanmaz harçlık ve yemesine içmesine gösterdiği özen, tembelce, tasarısız yaşamasını sağlıyordu. Odun gibi kupkuru, girintisi çıkıntısı olmayan bir duygu dünyası varmış görünüyordu. Ramazan çok zaman ya da hiç yokmuş gibi. Bir şey neyse oydu. Görünenin ardındakini kurcalamaya, vıdı vıdı ikircimli ürkek olmaya gerek yoktu. Sulu göz karıları sevmiyordu ve aşka inanmıyordu. Bir karı için yanıp yakılmak ona göre değildi. Kimseye bağlanabilecek bir adam da değildi ayrıca. Ancak gerektiğinde gerektiği kadar birlikte olabilirdi biriyle. Çok sık yolculuk yapıyor, Ankara, İzmir, İstanbul dolaşıp duruyordu. Bir takım işler çeviriyor gibi geliyordu Fikran'a ama ilgilenmiyordu. Ara uzadığında kendini yiyip bitiriyordu, özlüyordu onu. Uzun süre ortada görünmezse umutsuzluğa kapılıyordu çabucak. Genç adamın ortadan kayboluşuyla ilgili açıklama yapma işine katlanıyor, kabalığına, fiziğiyle ilgili dokundurmalarına kırılıyordu bazen. Duyduğu zaafa yerinip bu ilişkiyi bitirmeyi düşündüğü çok ender anlarda oluyordu ama birliktelikleri o kadar şenlikli ve doyurucuydu ki çabucak vazgeçiyordu bundan. Adamın duygusal bakımdan kısır olmasına rağmen cinselliğin tadını çıkarmaktan geri kalmaması Fikran'a daha uygundu. Sabah akşam durmadan sevişmekten her yanı tatlı tatlı ağrıyordu. Bu yaşta bu kadar sevişmek öldürecek beni diye düşünüyordu rüyadaymış gibi iç geçirerek. İçindeki titremeyi durdurmak istercesine sabırsız ve tedirgin uzandığı yerde doğrularak karnını yoklayıp göğsünü kaşıdı. Yaka bandının altından büzgülü, bol, beyaz üstü mor menekşe desenli entarisi sıyrılmış, tombul, tavuk derisi gibi pütürlü bacakları açığa çıkmıştı. İnce kumaşın altındaki göbeği kümbet gibi yuvarlak, gergindi. Şu iş bir bitsin diye başlayacaktı. Bu gerilim içinde boğazını kesemiyordu. Ayaklarını gördü o an. Onlar da sıcaktan kütük gibi şişmişti yine ve kırmızı ojeli tırnakları parmaklarına gömülmüş gibi görünüyorlardı. Yalnız ve aşksız kalınca çirkinleşiyorum diye düşündü. Aşk. Ramazan onun aşkını aşksa kötüye kullanmıştı. Baştan beri biliyordu bunu. Parayla tutulmuş bir seks işçisiydi o. Çok eğleniyorlardı birlikte ama iş işte o kadar. Bu iş bitince Fikran'ı def edecekti başından. Belli oluyordu her halinden. Olumlu ya da olumsuz. Her iki durumda da onunla işi bitmiş olacaktı Fikran'ın. Batarsa bir daha görmeyecekti onu. Çıkarsa aralarında böyle bir sır varken uygun düşmeyecekti birlikte olmaları. Üstelik biraz usanmıştı sanki. Fazla yorulmuştu Fikran. Maddi, manevi.